Meclis gündemi. Sevgili dinleyenlerimiz, Meclis Gündemi programında yine sizlerle birlikteyiz. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp ve Murat Baran birlikte hazırladık. Danışmanımız Hakkı Kurban. Sesimizi sizlere Recep Özdem ulaştırıyor. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan da ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Go1. Stüdyomuzda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Reha Denemeç bizlerle birlikte. Sayın Denemeç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Merhaba. Ve gazeteci Hakkı Kurban, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza. 2018 yılının ilk meclis gündemi programı, ama biz meclis gündemi programından sevgili dinleyicilerimize 77. kez sesleniyoruz. Ve hemen devam edelim. Yeni yılda da herkese sağlık, huzur, mutluluk dileyerek de başlamış olalım. Şimdi biz 2017'nin öne çıkan olaylarını ve 2018'e yansımalarını Sayın Denemeç'le konuşacağız. Ardından dış gelişmeler ve muhtemel iç gelişmeleri ele alacağız ve ekonomiyi de değerlendireceğiz. Ama öncelikle meclis 2017 yılını çok önemli düzenlemeleri çıkararak kapatmıştı Hakkı Kurban. Yeni yıla da yoğun gündemle başlıyor. Milletvekillerinin bu yıl öncelikleri neler olacak? Onunla dinleyicilerimize paylaşarak başlayalım.
9 Ocak'tan itibaren meclis çalışmalarına başlayacak. Yeni yıla başlangıç nedeniyle çalışmalarına ara vermişti meclis. 9 Ocak'tan itibaren de yine önemli düzenlemeler gündemde olacak. Tabii önümüzdeki süreçte en önemli başlık uyum yasaları olacak. Sebebi de geçen yıl 16 Nisan'da bir referandum gerçekleştirildi ve anayasa değişiklikleri yapıldı. Bu değişiklikler kapsamında ilgili yasalarda da düzenleme gerekiyor. Bu düzenlemeler için de 5 ayrı komisyon oluşturdu hükümet. Bu komisyonlarda hangi yasalarda ne tür değişiklikler yapılacak, bunun altyapısı hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde meclise peyderpey bu düzenlemeler gelecek ve uyum yasaları da çıkartılmış olacak. Tabii yılın ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş artık ibre seçime doğru dönmeye başlayacak. Çünkü 2019 yılında 3 seçim var. Bu seçimlerden ilki Mart 2019'da yapılacak ve yerel seçimler olacak. Tabii yerel seçim hazırlıkları, adayların belirlenme süreci gibi çalışmalar 2018'in sonundan itibaren başlayacağından dolayı bu yılın artık ikinci yarısından itibaren biz biraz daha seçimleri konuşmaya başlayarak geçireceğiz. Dolayısıyla milletvekillerinin de ajandalarında seçim başlığı ön planda olacak. Biraz daha bölgelerine ağırlık verecekler önümüzdeki süreçte. Bunun ötesinde tabii yine pek çok düzenlemenin meclis gündeminde olacağını belirtelim. Çalışanlardan toplumun farklı kesimlerine kadar pek çok kesimin beklentileri var. Yasalarda değişiklik yapılacak, özellikle vergi kanunlarında değişiklikler planlanıyor. Bunların önümüzdeki süreçte gündeme gelmesini bekliyoruz. Senin de belirttiğin gibi geçen yıl hareketli bir yıl geçirildi. Anayasa değişikliklerinin yanı sıra meclis iş tüzüğünde bazı düzenlemeler yapıldı ki hakikaten meclisin dinamik çalışması için son derece önemli düzenlemelerdi. Baktığımızda geçen yıl hakikaten çok yoğun bir dönem geçirdiğini görüyoruz meclisin. 1338 saat çalışmış meclis genel kurulu sadece ve bu çalışmalar sonucu 298 teklif ve tasarı yasalaştırılmış, önemli bir rakam. Bunun yanı sıra 75.752 sayfalık bir tutanak oluşturulmuş. Bunlar şüphesiz ki milletvekillerinin ve siyasi partilerinin görüşlerinin depolandığı adeta bilgi kaynağı. Bunun yanı sıra yıl içinde 92 yasa tasarısıyla 467 teklif sunulmuş, 298'i yasalaşmış. Çok yoğun faaliyet yürüttüğünü buradan da anlıyoruz. En fazla çalışan komisyonlar da Plan ve Bütçe Komisyonu ile Anayasa Komisyonu olmuş. Tabii buradan da aslında ekonomiyle hukukun ne kadar gündemimizde yer aldığını, meclisin gündeminde de yer aldığını görüyoruz. Şüphesiz araştırma komisyonları da çok yoğun bir dönem geçirdi. Çölyak Araştırma Komisyonu'ndan tutun, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarına kadar bazı komisyonlar halen faaliyetlerine devam ediyor. Şüphesiz bunların içinde en öne çıkan 15 Temmuz darbe girişimini araştıran komisyondu. Onlar da geçen yıl raporlarını tamamlayarak meclise sundular. Geçmişe dair önemli bir kaynakça adeta oluşmuş oldu. Şüphesiz önümüzdeki günlerde bunun meyveleri de hem yargı alanında hem de diğer kulvarlarda karşımıza çıkacak.
Evet. Biz hemen Sayın Denemeç'e şöyle soralım. 2017 aslında hani acısıyla tatlısıyla geride kaldı. Ama pek çok gündem maddesi 2018'e de taşınmış oldu. Size göre geçen yıla damgasını vuran olay neydi?
Bana göre Türkiye bir sistem değişikliğine gitti ve 16 Nisan referandumu gerçekten bu dönüşümü Türkiye'ye yaşatacak olan önemli bir mihenk taşıydı. Bu bence 2017 için Türkiye açısından en önemli olay. Bunun tabii ne kadar önemli olduğunu önümüzdeki yıllarda çok daha net görebileceğiz. Nedeni de sisteme bir istikrar getirmesi, koalisyonları bir şekilde ortadan kaldırması, seçim sürecinin artık 4 yıl değil 5 yıla çıkması, meclisten yani yasamayla yürütme organlarının tamamen birbirinden ayrı hale gelmesi. Bunlar çok önemli değişiklikler. Bunlarla ilgili biraz evvel Hakkı Bey'in de dediği gibi uyum yasaları çıkmakla birlikte daha da çıkacak çok şey var. Asıl 2019 Kasım seçimlerinden sonra o 5 yıllık süreç içerisinde pratikte de muhtemelen bir takım ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Orada da bir takım değişiklikler yapılabilir. Ama şunu net olarak da söylemek istiyorum. Bu değişikliğin öneminin farkındalığı o kadar da fazla değil şu an. Buna ana muhalefet partisi de dahil. Ancak yaşamaya başladığımız andan itibaren 2019 Kasım seçimlerinden sonra bunun ne kadar önemli bir değişiklik olduğunu Türkiye görecek ve üzerinden de bir müddet belki bir iki seçim geçtikten sonra da bu değişimin getirdiklerini geçmişten kıyaslama imkanımız olacak ve 2019'dan sonraki Türkiye'den 2019 öncesi Türkiye'nin ki 2002'nin Kasım'ından beri tek partiyle yönetiliyor. Yani istikrarlı muhalefet olmuyor. Koalisyon olmuyor. Bu anlamda bu kadar istikrarlı bir dönem olmasına rağmen 2019'dan sonraki sürecin Türkiye açısından çok daha iyi geçeceğini, daha kalkınmamız anlamında, refahın artması anlamında, bir takım yatırımların yapılması anlamında, uluslararası ilişkiler anlamında daha bir başarılı bir dönem olacağını ben düşünüyorum.
Tabii siz aslında Turgut Özal döneminden bu yana iki başlı sistemin Türkiye'ye zarar verdiğini ve bundan vazgeçilerek başkanlık sisteminin gelmesi gerektiğini savuna geldiniz.
Doğrudur.
Ve nihayetinde geçen yıl böyle bir anayasa değişikliği gerçekleşmiş oldu.
Tabii yani bu gündeme gelmesi 89, daha evvel de konuşuluyordu ama asıl gerçek anlamda dillendirilmesi 89'dan sonra rahmetli Turgut Bey tarafından yapılmaktaydı. O dönemde tabii bunları önemini anlamıştık ama daha sonra tekrar 90'lı yıllardaki yaşadığımız koalisyonlar, bir takım istikrarsızlıkların ortaya çıkması. Mesela insanlar pek çok çabuk unutuyor. Haziran seçimlerinden bir koalisyon aslında çıkıyordu. Bir erken seçim olmasaydı.
Yani dirayetli bir...
Evet, ama orada yani... Cumhurbaşkanı'nın ağırlığını koyması ve partilerin uzlaşamamasından dolayı oldu. Yani bir uzlaşma olsaydı, bir koalisyon oluşmuş olsaydı ne terörle mücadelede bu başarılar elde edilebilirdi ne de bölgedeki bu istikrarsız ortamda Türkiye rahat hareket edebilirdi. Bir takım şeyler çok rahatlıkla yapılırdı. Belki bir FETÖ'den mücadele olayının bu seviyede olması da mümkün olmazdı. Onun için unutmamak gerekir, koalisyon her an kapımızdaydı. Ne kadar güçlü bir siyasi iktidar olursa olsun. Şimdi bu fark etmiyor. Şu veya bu iktidarın gelmesini bir şekilde tek başına o iktidarın hizmet verebileceği önünde rahat bir dönemi açıyor. Bu anlamda da önemli.
Evet, aslında olması gereken bir sistem, değil mi?
Tabii. Peki, bu noktada şimdi 16 Nisan'ın üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Evet. Siz biraz önce farkındalık tam olarak oluşmadı dediniz ama siyasette tabii bazı değişiklikler de yaşanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı artık AK Parti'nin genel başkanı olarak sahaya indi örneğin. Şöyle bir baktığınızda hem vatandaş nezdinde hem de iktidar ve muhalefet nezdinde ne derece karşılık buldu bu sistem değişikliği? Şimdi, neler değişiyor?
Şimdi şöyle baktığınız zaman işte şu an tabii ki bir geçiş dönemi ama belirli şeyler Cumhurbaşkanlığı ukdesinde toplanıyor. Bir MIT'in Cumhurbaşkanı'na direkt bağlanması, bir savunma sanayi müsteşarlığının ki Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik bölgede savunma sanayinin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan çok önemli bir yapıdır. Bağlanması önemli bir takım değişiklikler. Bir takım daha değişiklikler yapılacak, olacak. Bu tabii ki sistemin başındakiler bu değişikliğin farkında neler biz de önerdik çünkü. Fakat muhalefetin hala muhalefetin başındaki liderlerin hala Cumhurbaşkanlığı seçiminde başka isimleri aramaları, kendilerinden başka isimleri aramaları daha bu işi içselleştiremediklerini gösteriyor. Şundan dolayı sonuçta seçilecek olan Cumhurbaşkanı bundan sonra hükümetin başkanı olacak. Yani icraatın başı olacak. Yani şunu mu demek istiyorlar? Eski parlamenter sistem devam etseydi ben parti başkanı olarak kalmaya devam edeyim ama başbakan başkası olsun. Yani icraatı başka birisi yapsın demekle aynı kapıya çıkıyor. Şu an başka şahısları Cumhurbaşkanı adayı olarak AK Parti'nin işte adayının karşısına koyma anlamında büyük ihtimal. Tabii ki Cumhurbaşkanımız 2019'da yine aday olacak. Allah ömür verirse. İnşallah o zaman göreceğiz. Yani gerçekten yüz yüze geldiklerinde. Çünkü büyük bir ihtimalle şu da olacak. O seçim kanunu vesaire yapıldığı zaman netleşecek. Kısa süre içerisinde de o değişiklikler oluyor. Oraya aday olan insan milletvekili olamayacak. Milletvekili olan da oraya aday olamayacak. Yani böyle bir açmaz içerisindeler. Onlar da ne yapacaklarını tam olarak biliyor değiller. Belki de biliyorlar ama ne yapılması gerektiğini şu an görünmezlikten geliyorlar.
Ama zaman çok kısa. Yani sürek azalmış durumda.
Gerçi yani iki yıldan az bir vakit kaldı. 22 ay var seçime. Uzun gibi görünmekle
ama
birlikte.
Değil, tabii
yani biraz evvel sizin de dediğiniz gibi bu yılın sonundan itibaren bir seçim atmosferine Türkiye girecek. Bu yerel seçimler olacak. Onu bitecek. Bittikten sonra işte belediye başkanlarının dağılımı falan. Nisan ayı gelecek. Ondan sonra seçime zaten 7 ay var. O seçimin işte adaylarının belirlenmesi vesaire falan 2-3 ay evvelden başlayacak. Demek ki bizim 2019 yılı olduğu gibi seçimle geçecek bir yıl olacak. Yani.
Peki, hani hep şöyle bir söylem de var. Hani bu ne derece doğru? Erken seçim söz konusu olabilir mi?
Öyle bir şey gündemde yok şu an. Yani onu gündeme getirmenin taşımanın da bir alemi yok. Çünkü 2002'den itibaren AK Parti'nin iktidardaki parti yani buna karar verebiliyor. Meclisteki çoğunluğu onun olduğu için bugüne kadar böyle bir şey yapılmadı. Yani 2007'deki ne erken diyemeyeceğim. O anki durum gereği seçimi 2-3 ay evveline almak gerekiyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimi kilitlenmişti ki o seçim yapıldı, o açıldı. Yani 5 yıla yakın bir iktidar dönemi oldu o ilk dönem. Ondan sonra zamanında oldu seçim. 2015'teki Haziran seçimlerinden sonraki o 2015 Kasım seçimlerinin erken yapılması da yine olağanüstü bir durum oldu. Partiler bir araya gelip bir koalisyonu oluşturamadılar. İyi ki de oluşmadı. İnsanlar da gördü işin vehametini. Çünkü o 5 aylık süreç içerisinde birden terör patladı vesaire. Yani siyasetteki zayıflığı gördüğü anda Türkiye'de bir takım yerler faaliyete geçiyor. Bu onun en güzel göstergesiydi. Vatandaş da baktı ya dedi bir koalisyon iktidarının böyle çetrefilli problemleri çözebilmesi pek de mümkün olmaz. Ki 5 ay içerisinde AK Parti'nin oyu %40,5'tan %49,5'a çıktı. Yani bu normalde olabilecek bir şey değildi. İnsanların feraseti, geçmiş tecrübeleri, koalisyonlardan ağzının yanması ve o dönemi hatırlatması olayların böyle bir yöne doğru sevk etti. Böyle bir sonuç çıktı. Ha, ondan sonra da işte aradan işte bir yıl geçmeden bir darbe girişiminin ortaya çıkması, o darbe girişiminden 2-3 ay sonra da Bu işe en karşı görünen muhalefet partisi liderlerinden biri Devlet Bahçeli, bir devlet adamı olarak Türkiye'nin bulunduğu konumda, bu coğrafyada siyasi istikrarın ne kadar önemli olduğu ve güçlü hükümetlerin ne kadar önemli olduğunu gördü ve o getirdi gündeme tekrar cumhurbaşkanlığı sistemini. Vatandaş kabul ederse biz de kabul ederiz. Biz mecliste engel olmayız diyerek çok büyük bir devlet adamlığı örneğini gösterdi orada. Çünkü gerçekten koalisyonlarda çok rahatlıkla dışarıdan manipüle edilebilecek bir takım olaylar olabiliyor. İşin tek sahibi siz olamıyorsunuz iktidarda olsanız bile. Böyle bir sıkıntının da inşallah 2019'dan sonra bir daha olmak üzere ve alışıldıktan sonra da bu sistemin gerçekten birçok ülkede, ya Türkiye bakın şey yaptı, bunu becerdi. Çünkü Avrupa'da da yapmaya çalışıyorlar. O koalisyonların, o istikrarlı dediğimiz Avrupa'da nasıl sıkıntılara yol açtı.
Ki Almanya'da örneğini yaşadık.
Almanya, Hollanda açtık. Hollanda kaç ay sürdü. Almanya öyle. İngiltere koalisyonsuz yaşayan, dar bölge seçim sistemi olan bir ülkeydi. Bir seçime gitti. Birden şeye düştüler, azınlığa düştüler meclis aritmetiğinde. Bir koalisyona gitmek zorunda kaldılar. Zorlanıyorlar şu an. Bütün Avrupa ülkelerinde baktığımız zaman, Fransa hariç, koalisyonlarla yönetilmek zorunda. İtalyanlar bir değişiklik yapmaya çalıştılar. En çok bu işten sıkıntı çeken ülkelerden biri. Zorlandılar, yapamadılar işte. Bakalım. Evet, bakalım.
Tabii Türkiye o anlamda bir örnek olabilir. Tabii şu gerçeği de göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi Haziran ayında yaşanan o gelişme, seçimlerden sonra hükümetin bir süre kurulamaması, daha doğrusu var olan hükümetle sürece devam edilmesi sürecinde hakikaten o gerçeği genç nesil de görmüş oldu. Çünkü 1990 yılında doğan ve oy kullanan önemli bir kitle koalisyon süreçlerini belki çocukluk döneminde görmüştü ve siyasi, evet, olarak gelişmelere çok hakim değildi. Şimdi önümüzdeki seçimlerde 2000 yılında doğanlar da oy kullanacak. Onlar, tabii, neredeyse hiç koalisyon görmemiş gibi bir şey olacak. Yani 2 yaşında farkında bile değillerdi hiçbir şeyin. Dolayısıyla onlar için de o süreç belki de bir test oldu. Bu anlamda şimdi farklı bir gözlükle belki o 2019'daki seçimlere ve hükümet sistemi değişikliğine bakacaklar. Bu da önemli bir detay.
Aslında hani o seçim zamanında en çok internette aranan sözcük koalisyon nedir?
Evet, olmuştu. Tabii insanlar bilmiyor.
İnsanlar bilmiyor tabii.
Genç nesil, yani o genç interneti nesil, işte kullanan evet, sosyal medyayı kullanan o genç kesim en hızlı bir şekilde, yani ansiklopedi falan bitti artık.
O yok artık.
Oradan girip bilgileniyorlar ve onların da sorması çok doğal. Çünkü nasıl bir şey olduğunu, ha biz yaşadık biliyoruz. Yani 70'lerde çocuktuk, hatırlıyoruz o dönemki koalisyonların getirdiği sıkıntıları, ama asıl 90'larda hani yetişkin birer insan olarak biz yaşadık. Ama dediğiniz gibi yani 88 yılında doğmuş olan bir insan şu an 30 yaşında ancak çocukluğunda hayal meyal hatırlayabilir koalisyonları, ama 98 yılında doğmuş olan bir insan işte 2002 4 yaşındaydı. Evet. AK Parti iktidara geldi. Evet. Koalisyon diye bir şey bilmesi mümkün değil. Şu an 20 yaşında olan bir insan.
Evet, yeni bir sisteme uyum sağlıyoruz tabii. Uyum yasaları önemli. Siz de belirttiniz. Evet. Bu anlamda uyum yasalarının çıkışı da mecliste önemli tartışmaları beraberinde getirecektir. Hele hele Cumhuriyet Halk, tabii, Partisi'nin itirazlarını da göz önünde tutarsak. Bu anlamda 2019 seçimleri için bu uyum yasaları bir test niteliğine dönüşebilir mi? Bir gerginlik bekliyor musunuz siyaset?
Şimdi şöyle, tabii yeni bir sisteme gidiliyor. Orada bir siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda bir değişikliğe gidilmesi gerekecek. Nasıl olacak daha net değil, ama herhalde çok uzamadan, yani bu bir iki ay içerisinde sonuçlanır, görürüz. Meclise de herhalde bayağı tartışmalar olacak. Ama ülke için en hayırlısı neyse o olsun, öyle diyelim. Bakalım, göreceğiz ne öneriler gelecek gündeme. Karşı taraf, muhalefet partileri nasıl buna karşılık verecek? Onların önerileri ne olacak? O da önemli.
Evet, önerilerde olması gereken şeyler, tabii, aslında değil mi? Hani ileriye gidebilmemiz açısından. En çok konuştuğumuz konulardan biri de geçen yıl terörle mücadele konusuydu. Şimdi uluslararası camianın terör örgütlerine yaklaşımını da göz önüne alırsak, bu konuda 2018'de ne tür gelişmeler bekleriz?
Şimdi terörle mücadelede gerçekten çok başarılı bir yıl geçirdi Türkiye. 2017 yılı. Bunun arkasındaki en büyük neden de bana göre birçok insanda, bilenler zaten bunu teyit ediyor. darbe girişiminden sonra emniyet ve ordu içerisindeki bir takım unsurların uzaklaştırılması ilk başta bir zaaf oluşturacakmış izlenimi yaratılmaya çalışıldı. Fakat bunun zaaf değil, gerçekten o kurumların güçlenmesine neden olduğunu 2017 yılında terörle mücadelede çok net gördük. Yerinde, zamanında ve uyum içerisinde jandarmasıyla, polis teşkilatıyla, ordusuyla, Türkiye içerisinde veya Türkiye dışında terörle gayet başarılı bir mücadele verilmiştir. Yazında verildi, kışında verilmeye devam ediyor. Şimdi bu çok önemli. Fakat dışarıya baktığımız zaman işte ağızlarıyla işte terör örgütüdür dedikleri bir takım unsurları, buna PKK da dahil, işte DHKPC de dahil, Türkiye dışındaki faaliyetlerine göz yumuluyor. Bir. İkincisi, bunların uzantılarıyla işbirliği bile yapılabiliyor. Yani Suriye bunun en güzel örneğidir. YPG'nin ne kadar PKK ile iç içe olduğunu biz de biliyoruz. Kendileri de Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kurum da bunu söylemiş olmasına rağmen PKK terör örgütüdür. Fakat biz YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. PYD, YPG'yi diyebilmektedirler ve onlarla sahada beraber hareket edebilmektedir. Onlara her türlü ağır silah, teçhizat verilebilmektedir. Bu gerçekten ciddi bir problem Türkiye açısından. Aslında dünyadaki barış açısından da önemli bir problem. Yani bu şunu diyor, ben oraya Obama'nın getirdiği bir şeydi, ben artık askerimi sahada bulundurmak istemiyorum. Çünkü ölen her asker bana içeride oy kaybettiriyor. Onun yerine ben bölgesel müttefikler bulurum. Ha, bu bölgesel müttefikler de genelde söz geçirebilecekleri, her türlü şey yapabilecekleri, hani bir havuç şey vardır ya, tutarsın böyle hep önünde koşar. Bunlar da o havucu önlerinde tuttukları müddetçe koşacak bir takım müttefikler aramaktadırlar. Bu YPG, PYD de böyle bir müttefik onlar açısından. Ama görüyoruz ki sahada düşman olarak görünen DAEŞ'le ortak hareket edilebilmektedir. Yani sıkıştırmasın, tam yok edeceksin. O DAEŞ unsurlarının işte elebaşlarını bir şekilde topluyorsun ve
çıkışlarına
izin veriyorsun. Yani buradaki olay da aslında terörün nasıl ortaya çıktığı, kimler tarafından yönlendirildiği ve belirli amaçlara erişmek için nasıl kullanıldığını da bütün dünyaya gösteriyor. Gören görüyor. Ha, görmek istemeyen de zaten görmek istemez kendi işine yaradığı için. Ama şöyle bir şey, yani 21. yüzyıldayız artık, internet, sosyal medya üzerinden bütün bilgiler ne kadar engellenmeye çalışsa bile yayılabiliyor, çok hızlı yayılabiliyor. Geçmişte de bu tür operasyonlar belki yapılıyordu, o kadar farkındalık yoktu ama şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan birçok vatandaşımız nelerin olduğunu çok farkında. Ha, bu tabii dünyada en büyük güç olan, şu an öyle görünen Amerika Birleşik Devletleri'nin itibarı açısından hiç de hoş değil. Evet. Yani baktığınız zaman birçok ülkedeki, yani Amerikan vatandaşlarına karşı Türkiye'de kimsenin bir alıp veremediği yok. Ama yönetim tarzını çok eleştirilir bir hale gelmiştir. Ve şu an dip yapmıştır Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tarz hareketlerinden dolayı onlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bakışı. Bazen gelip soruyorlar bize, yani bunu nasıl düzeltebiliriz, ne yapılabilir vesaire falan, ama yani bunun düzeltilmesi o politikaların daha değiştirilmesiyle ilgili. Madem büyüksün, adil olman lazım. Her tarafa eşit yaklaşman lazım. Bunu yapmadığın müddetçe problem çıkartman ve bir takım problemli ilişkilerle sahadaki işleri götürmen her zaman itibar kaybına neden olacaktır.
Evet, burada tabii FETÖ'yle mücadeleye ayrı bir parantez tabii açmak gerekiyor sanıyorum. Çünkü Amerika ile ilişkilerden bahsetmişken FETÖ'de önemli meselelerden biri ve 2017 yılında hakikaten önemli bir mücadele yürütüldüğünü görüyoruz. Aynı evet şekilde yargılama süreçleri devam ediyor ve 2018'de de devam edecek. Şöyle bir geriye dönüp baktığınızda FETÖ'yle mücadele konusunda Türkiye'nin 2017 karnesini nasıl görüyorsunuz ve 2018 yılında ne tür gelişmeler yaşanabilir?
Şimdi tabii eldeki imkanlar dahilinde Türkiye'de yapılabileceğin azamisi yapılıyor. Davalar açıldı, devam ediyor. Birçoğu da bu yıl içerisinde sonuçlanacak. Böylece yani bir sönümlenme olacak, en azından gündemden çekilecek, gündemde olmayacak. Bu iyi bir şey. Ama mızrak çuvala sığmıyor. Yani dışarıda bunların korunduğu, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde evet, değil, birçok Batı ülkesi kapılarını açmış durumda. Yani öyle burada söylenmeyecek şeylere şahit oluyoruz ki, yani PES denilebilecek durumda. O kadar delil göndermenize rağmen kıllarını kıpırdatmıyorlar. İşte bu yargının meselesidir vesairedir falandır filandır deniyor. Ve yapmaları da yani bu kadar ayak diretmekten sonra. Çünkü çok rahatlıkla kullanılabilen bir unsur bu. Türkiye aleyhine. Sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında da kullanılabiliyor. Onun için öyle bir aracı kaybetmek istemiyorlar. Verdikleri takdirde öyle bir... Yani bir güven kaybına neden olur bu tür gelecekteki yapılacak operasyonlarda onlar açısından. Onun için bizim yapabileceğimiz olabildiğince Türkiye'deki o unsurları bertaraf etmek, bir an evvel davaların sonuçlanması ve daha böyle sükunet içerisinde bu işe inşallah 2019'dan sonra devam etmek.
Tabii evet. Amerikalı yetkililerin yargıya işaret etmesi bir taraf dikkat çekiyor ama diğer taraftan Amerikan yargısının verdiği kararlar da tartışılıyor. Tabii. Nitekim Halk Bankası ile ilgili davada da bir karar verildi. Hakan Atilla Genel Müdür evet, Yardımcısı, eski Genel Müdür Yardımcısı ile ilgili. O karar nasıl yorumladınız efendim?
Şimdi bakın, ben yakinen takip ettim o olayı. Bir kere dava işte Rıza Zarrab davasından birden Hakan Atilla davasına evet, döndü.
Yani Amerika Birleşik Devletleri Hakan Atilla'ya karşı. Yani ismi de öyle.
Tabii şey yani bu yazık yani dava konusu bir meseleyi kullanma açıyorlar. Yani kullanılabilecek bir hale getiriyorlar siyasi anlamda. Ben öyle yorumluyorum. Yani çünkü tutuklanma, daha doğrusu tutuklanma anı demeyeyim de gözaltına alma anının videosunu izledim. 45 dakikalık bir videoydu. Dinleyicilerimizden de paylaşmakta fayda var. Şimdi iki tane FBI ajanı, bir hanım bir erkek, bir masanın etrafındalar. Bir de tercüman hanım var, Türkçe İngilizce tercüman. Hakan Atilla'yı getiriyorlar. Ne oldu diyor, işte böyle böyle şu an gözaltındasınız diyorlar. Kamera kayıtları da var ondan sonra. Niçin diyor, işte bu Rıza Zarrab doğrudan. Aa öyle mi diyor ve şunu söylüyor. Diyor ki yani beni buraya getirdiniz, bu bir yargı süreci mi? Evet diyor, bu bir hakimin şeyiyle getirdik. Yargı sürecinde ve deliller var diyor. Aa diyor, o deliller diyor şeydir diyor. Yani normalde delil kabul edilemeyen, edilmemesi gereken. Çünkü mahkeme kararı olmadan ne olduğu belli olmayan bir takım dinlemeleri deliller olarak oraya getirmişler. Ve orada şu soruyu soruyor. Diyor ki FBI ajanları şunu diyor. Yani bu işin içerisinde sizin bir olduğunuz, yani sizden çok daha fazla bu işin içerisinde olan bir takım isimler olduğunu biliyoruz. Bizimle işbirliği yapmanızı isteriz diyor. Orada şey yapıyor. Orada duruyor Hakan Atilla ve soruyor diyor. Yani ben gözaltında mıyım, tutuklu muyum diyor. Şimdi kameraya kaydedildiği için yalan söylemeleri mümkün değil. Orada diyorlar ki tutukluluğa giden bir süreç içerisindesiniz diyorlar. Yani orada Hakan Atilla göz altındayım diye işbirliğine gitseydi daha farklı davranacaklardı. Onu çok net görüyorsunuz. Ve onun üzerine dışarıdan bir sivil giyimli, muhtemelen bir güvenlik görevlisi geliyor. Üzerindekileri çıkartıyor ve aramaya başlıyor. İşte o andan itibaren. Yani tutukluluk süreci demek dedikleri andan itibaren. Yani eğer bunlar biliyorlardı işbirliğine gitmeyeceği zaman tutuklanacağını. Sahiden direkt tutuklanan, yani suçlu olarak görüp direkt de tutuklayabilirlerdi ama bunu işbirliğine gidip işte daha yukarılarda siyasi bir takım yerlere ulaşabileceklerini düşündüler. Hakan Atilla vasıtasıyla yani onun da aynen Rıza Zarrab gibi şey yapacağını, itirafçı olacağını düşündüler ama öyle yapmadı ve o zaman dedi tutuklanıyorsam dedi ben avukatımla görüşürüm dedi ve sustu, bir şey söylemedi. Yani gerçekten bir vatanperverce hareket etti. suçsuz bir insan. Çünkü görevini yapan bir insan. Adam da söylüyor, ben rüşvet teklif ettim, kabul etmedi diyor Rıza Zarrab. Evet. Onun için yani ona rağmen işte 6 suçlamanın 5'inde suçlu görünmesi bu davanın nasıl manipülatif bir dava olduğunu çok net gösteriyor. Ki başındaki yargıç Türkiye'ye 2014 yılında FETÖ'cüler tarafından getirilmiş, davet edilmiş. Yani aslında ismi kirli bir insan. Verdiği aralar, yönlendirmeler, işte jüriye delillerin nasıl toplandığına bakmanız önemli değil, önemli olan içerikleri demesi. Yani hukuki olarak toplanmamış bir delilin delil olarak kabul edilmemesi lazım. Ama diyor ki siz buna rağmen bu yönde karar verin. Eminim yılbaşından evvel, daha doğrusu onların işte Christmas dedikleri 25 Aralık'tan evvel karar verebilecekken karar verilmemesi. Bu aradan bir 10 gün geçti. İşte evet. Dün karar verildi. Orada bir takım telkinlerde bulunulduğunu ben düşünüyorum jüri üyelerine. Ve son kararında Nisan ayına ertelenmesi aslında bu davanın kararını bir şekilde müzakere belirli şeylerde kullanmak istiyorlar muhtemelen.
Evet, tabi bu noktada Amerikan yönetimi de iş başına geleli bir yıl oldu, Trump yönetimi evet. Daha doğrusu. Şöyle bir geriye dönüp baktığınızda biraz önce siz terörle mücadele konusunda, yargıyla ilgili ve diğer konularda Trump yönetiminin yaklaşımını dile getirdiniz. Şöyle bir baktığınızda nasıl bir karne görüyorsunuz Trump açısından bakınca?
Yani pek de parlak bir karnesi yok. Çünkü onun ak dediğine kendi yönetimindeki birçok kurum farklı yönde hareket ediyordu. Bir yani nasıl söyleyeyim?
Tek başına devlet, sanki bir yönetim.
Devlet yönetimindeki zaafları görüyorsunuz. Bir. İkincisi yani yaptıkları şeyler, hareketler, bu geçen Kudüs olayında olan da dahil olmak üzere hiçbir şekilde hiçbir ülkenin kabul edebileceği bir şey değil. Resmen baskı yapıyor. Ondan sonra tehdit savuruyor. İşte paranı vermeyeceğim diyor. Şunu, ona rağmen çok net bir netice çıktı ortada. İşte ancak manipüle edebildikleri, sözlerinin geçtiği 7 tane ülke.
Evet.
Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail dışında. Onlar da baktığınızda 2 tanesi ülke sayılır. Togo ile Honduras. Onlar da 5-6 milyonluk ülke. Gerisi işte 20-30 bin nüfuslu adacık devletleri. Yani devletçikler.
Evet.
Yani toplasanız İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'ni bir tarafa koysanız işte 7,5 milyarlık dünya nüfusu içerisinde işte 12-13 milyonluk bir nüfus. Onun da yani zaten 5 tanesi,
evet,
beş tanesinin toplam nüfusu belki 200 bin ancak var 5 devletçi.
Evet.
Böyle bir komedi ama yaşan yani kara bir komedi, kara bir mizah orada. Yani temsilcisinin, o Hint asıllı bir hanım var, tehditkar tavırları işte... Kayda alıyoruz, biz bunları dikkate alacağız vesaire falan, böyle e-mailler göndermeleri birçok ülkeye, ülkenin temsilcisine. Hiçbiri kabul edilebilir değil ve kabul edilmediği de zaten 128 oyla çok net görüldü. Baş eğen de bir takım ülkeler oldu şey kalarak, yani orada oy kullanmayarak. O da çok net bir şekilde Amerika'nın etkisi olan ülkeleri görebiliyorsunuz. Tam etkisi olan ve az etkisi olan. Ve bu olayda etkileyemediği ülkeler.
Evet. Süremizi de bu arada hatırlatayım. 15 evet. dakikamız doğru. Var. Son 15 dakika. Evet, aslında biz hani dışarıya şöyle bir bakalım dedik. Biliyorsunuz en çok konuştuğumuz konulardan biri 2017'de Suriye konusu olmuştu. Türkiye, Rusya ve İran'ın başlattığı bir süreç var. Bu Astana ve Soçi. Önemli tabii ki bu toplantılarda önemli sonuçlar ortaya çıktı. Cenevre görüşmeleri yapıldı bir taraftan ve sahada gelişmeler var, yaşanan çok fazla gelişme var. 2017'de yaşananları biz göz önüne aldığımızda, yani Suriye'de yaşananları, 2018 için siz nasıl bir tablo görüyorsunuz?
Suriye'ye baktığımız zaman yani olaylar durulacak. Çünkü Moskova, Rusya orada kalacak. Amerika ve İsrail, öyle söyleyeyim, beraber elde etmek istedikleri o bir Kürt şeridi, Türkiye'nin güneyinde ta Akdeniz'e kadar uzanmasını planladıkları o Kürt şeridine şu an elde edemediler. Elbap operasyonuyla oraya biz girdik. Bundan sonra da bir takım şeyler olacak ve Rusya, İran, Türkiye beraber hareket ettiği zaman aslında çok net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri gibi bir büyük güç, işte bölgedeki İsrail gibi destekçisine rağmen orayı hareketsiz kılabiliyor. Irak'taki referandum da bunun en güzel örneğidir aslında. Yani Barzani'nin gitmeye çalıştığı o referandumun birden sönmesi, yani şişirilmiş bir balon gibi. Bu üç ülkenin, işte Rusya sessiz kaldı, İran'la Türkiye'nin beraber hareket etmesi. Oradaki de o süreci başarısız kıldı. Yani işte sonunda bakıldığında ta oradan Kuzey Irak'tan başlayıp işte Kuzey Suriye'ye upuzun bir koridor düşünüldü. Tabii bunların hepsi komplo teorisi gibi görünmekle birlikte yani 100 yıl evvelki bir takım haritalara falan baktığınızda o 100 yıl evvelki düşüncelerin hayata geçirilmesindeki bir takım adımlar olduğunu şöyle geriye çekilip gördüğünüzde geniş bir perspektiften bakarsanız fark ediyorsunuz. Orada bir engelleme oldu. Ha, ne olacak? Şimdi bekleyecekler. Yani bir adım atıldı. İşte orada bir şerit şu an kurulmuş durumda ve takviye edildi silahlarla, mühimmatla vesaire. Eğer Suriye, Rusya, İran, Türkiye zorlayabilirse o yapı bozulabilir. Çünkü orada çok insan hakları ihlal edildi. Demografi değiştirildi. Evet. Kuzey Suriye'de. Tekrar eski haline getirilebilir. Getirilmez Amerika orada çok şey yaparsa o halde bekleyecekler demektir. Ki bir sonraki bu 5 yıl mı olur, 15 yıl mı olur, 25 yıl mı olur belli değil. Bir güçsüz anda bölgedeki ülkelerin pat o kafalarındaki kurguyu gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Burada Türkiye'nin üzerine düşen şu sağlam durmak. Hem ekonomisiyle hem dışa çok daha az bağımlı bir savunma sanayiyle, güçlü bir orduyla. Burada ancak bu şekilde ayakta kalınabilir. İşte İran'da olanları da görüyoruz. Çok önemli gelişmelerdir bunlar. İki ülke çok mutlu görünüyor. Ve yani direkt bir müdahale var mı yok mu şu aşamada söylemek doğru değil ama en azından o iki ülkenin yöneticilere, en baştaki yöneticilere beyanatlarıyla, attıkları tweetlerle olan olayları teşvik etmek dediler.
Ki İran yöneticileri de hem Amerika'yı hem İsrail'i bu anlamda eleştirdiler. Direkt onların da etkisinin tabii olduğunu dile getiriyorlar tabii. Ama tabii süreç içerisinde nereye evrilecek bu
yani kendinden şöyle, kendinden çıkmış bir olay da olabilir ama biraz daha devam ederse yönlendirilmeye çok açık olaylardır. Aynen bizim Gezi'de olduğu gibi baştan çıkışı farklı bir nedenden olabilir. Basit bir şey olabilir ama oradaki o hareket görüldükten sonra uluslararası medya ve uluslararası bir takım güçler müdahale edip farklı bir yöne doğru çevirebiliyorlar olayı.
Türkiye'ye yansıması ne olur?
Şöyle, bölgedeki istikrar çok önemli. İran gibi bir ülkenin istikrarsızlaşması, önümüzde bizim Irak ve Suriye gibi iki örnek var. Bir de İran'ın öyle olması demek. Yani her olumsuz olay bizi de olumsuz etkiliyor. Çünkü ekonomik anlamda, ticaret anlamında sizin en rekabet edebilir olduğunuz yerler yanındaki komşularınızla olan ticaretinizdir. Bakın Irak'la olan ticaretimiz sıfırlandı savaş döneminde. Şimdi yeni başladı. Suriye bitti şu an, yok. Bunlar o sınır illeri ve Türkiye ekonomisine çok önemli hareketler kazandıran yerler. İran keza öyle, 10 milyar metreküp doğal gaz alıyorsunuz, sınır komşusunuz ve yani yaklaşık 400 yıldır o sınır değişmemiş. Şimdi belki yine değişmeyecek ama içerideki o kargaşa, Suriye'de olduğu gibi bir takım insanların kaçmaya çalışması, o bile büyük bir yük. Artı ekonomik olarak da oraya sattığınız ürünleri satamayacaksınız vesaire. Olumsuz çok etkisi var. Yani bölgedeki ülkelerdeki istikrar Türkiye açısından hem siyasi hem ekonomik olarak çok önemli. Biz bunu istiyoruz. Yani oradaki istikrarın, bütün çevremizdeki ülkelerdeki istikrarın devam etmesi.
Devam etmesi. Evet, son 9 dakika.
Evet, diliyoruz ekonomi. 2018'de oralar istikrara kavuşur.
İnşallah.
Ama istikrar konuştuğumuz çok, bir başka alan ekonomi. Evet.
Çok kolay değil ama inşallah.
Evet, ekonomiye biraz bakalım efendim. Evet. Şimdi 2018 başı itibariyle baktığımızda ihracat ve enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyonda kısmi bir düşüş olmasına karşın beklentilerin biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. İhracata baktığımızda ise Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci rakamına erişildiğini görüyoruz. Şöyle bir baktığınızda genel anlamda nasıl bir tablo var sizin gözünüzde?
Şimdi Enflasyonun yüksek çıkmasının en büyük nedeni döviz kurundaki hızlı artıştı. Yani bunda da tabii bir takım o siyasi gelişmelerin işte zaraf davası şuydu buydu vesaire ondan dolayı kurun yükselmesi o yüksek kur nedeniyle de ithalatın pahalaşmasının üretilen ürünlere etkisini olarak görüyoruz. O yüzden beklenen de biraz üzerinde çıkmıştır. 2014 bildiğim kadarıyla bizim ihracattaki en...
157.6 milyar dolarlık bir rakamla 2014 yılı en yüksek
ihracatın yapıldığı şeydi. Tabii ondan sonra seçim döneminin olması, darbe girişiminin olması vesaire yani bölgede, bu ülkede böyle bir rahat yaşamak maalesef mümkün olmuyor. Yani siz ne kadar çabalarsanız çabalayın bir takım dış güçler, dış etkiler sizin öyle rahat hareket etmenizi engelliyor. O nedenden dolayı tabii ki 15-16 yıllarındaki 2015-2016'daki şeyler düşmüştür. Şimdi yakalıyoruz. İnşallah 2018'de bunu 2014'ü fazlasıyla geçeriz. Ama benim asıl öngörüm 2019'dan sonraki süreçte Türkiye'nin önünde 5 yıllık çok temiz bir dönem olacak inşallah. Ve o dönem olmasın diye de uğraşacak çok olacak.
Evet. Maalesef.
Bunu bilmekte fayda var.
Evet. Ne yapmak gerekir?
Net olarak söyleyeyim. Yani evet. Şimdi her olaya öyle sanki kendinden oluyormuş gibi bakmamak lazım. Bunu tüm vatandaşlarımız için söylüyorum. O olayların arkasında bir takım görünmeyen nedenler olabiliyor.
Hep biz perde arkasıdır sanarcayız.
Yani evet. Bunu bir komplo teorisi olarak söylemiyorum. Gerçekten yani dışarıdaki bir insanın bir FETÖ terör olayı ve o yapılanmayı anlaması mümkün değil. Ama Türkiye'de yaşayan insanlarımız anladı. Yani 40 yıldır böyle ilmek ilmek örülmüş bir örgüt. Bunun uçlarının dışarıda olduğu belli. Bunun ortaya çıkması tamam vardı ama böyle bir örgüt olduğunun ancak işte darbe girişiminden sonra herkes fark etti. Uçların nereye kadar gittiğini ve Türkiye'de ne kadar yaygın bir şekilde. Yani tamam yargıdakini biz o şeyden sonra gördük. Yargıdaki o seçim, HSYK seçimlerinden sonra gördük. Emniyette ve bürokraside vardı. Onları görmüştük biraz. Ama ordudakinin bu kadar olduğunun kimse farkında değildi. Ordudaki generallerin neredeyse yarısı.
Evet.
Şey oldu, oradan atıldı. Yani böyle bir halde her yere nüfuz etmişler. Şimdi bunları 3 sene evvel biri söyleseydi yok canım o kadar da değil denirdi. Ama yani kendi vatandaşını öldürecek kadar gözleri dönmüş insanlar varmış bu ülkede. Bu bir gerçek. Dışarıdakinin bunu anlaması mümkün değil. Onun için Türkiye'deki birçok müdahale üstü kapalı yapılıyor ve gerçi böyle doğalmışçasına görünüyor. Darbe girişiminden evvel de birçok müdahaleler oldu. Yani o MİT müsteşarımızın işte 2012'nin Şubat'ında tutuklanmaya kalkılması. Ondan sonra Gezi'den sonraki bir takım şeyler. Sonra 17-25 Aralık 2013'deki o şey işte yolsuzluk gibi insanların. Belki yolsuzluk belki vardı arkasında ama amaç orada yolsuzluk falan değildi. Kesin de bu. Yani... Kesin olarak bir manipülasyonla, algı operasyonuyla seçime giden Türkiye'de seçimde mevcut iktidarı seçimde başarısızlığa uğratarak sanki doğalmışçasına iktidardan uzaklaştırma projesiydi. Çünkü o yerel seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi ondan sonra da genel seçim vardı. Başarılı olsalardı doğal bir süreçten Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı diskalifiye kenara böyle atılmış olacaktı. Başarısız oldular. Ondan sonra silah kullanma cüretini bile gösterdiler. Bunu uzaklaştırabilmek için. Onun için söylüyorum. Yani olacak olaylara bakarken hepsinin arkasında bir takım güçlerin harekete hazır halde beklediğinin farkında olmamız lazım. Bir takım manipülasyonlar yapılmaya çalışılacak. 2019'dan sonra sistem oturmaya başlayacaktır. Bu tür dışarıdan müdahalelere daha kapalı, daha korunmalı bir sisteme doğru gidiyoruz. Bunu da bildikleri için o sisteme geçilmeden bir an evvel eskiye dönüştürmeye çalışanlar var. Bunun farkında olması lazım.
Evet,
bunu da bir takım siyasi parti liderlerimiz söylüyor. Tekrar eski sistemi biz getirmek istiyoruz diyorlar. Yani kardeşim onu getireceğine siyaseten doğru siyaset yap, güçlü ol, sen iktidara gel. Sen bu gücü kullan. Ülkenin dışarıya karşı, dış müdahalelere karşı daha korunmalı olan bu sistemde sen iktidar ol. Sana yasak değil ki.
Evet. Hani öyle bir düşünce var gibi.
Tabii Türkiye ve bölgesinde bunca değişimi yaşandığı bir ortamda Türkiye'nin güçlü durabilmesi hakikaten hem Türkiye açısından önemli hem çevre ülkelerdeki tabii. insanlar için de çok büyük önem arz ediyor.
Şimdi gerçekten dediğiniz doğru. Türkiye'nin gölgesi gücünden çok daha büyük. Gittiğiniz zaman Balkanlarda bunu görüyorsunuz. İnsanların bir beklentisi var. Gittiğiniz zaman Orta Doğu'da görüyorsunuz. Yani yönetim anlamında söylemiyorum ben. Halk vatandaşları anlamında, alttaki insanlar anlamında söylüyorum. Kuzey Afrika'da bunu hissediyorsunuz. Yani bir Osmanlı ve onun etkisinin olduğu coğrafyadan bahsediyoruz. O insanlar o günleri unutmuyorlar. Türkiye'den hala beklentileri var. Ve şunu çok net söylüyorlar. Diyorlar ki siz ne kadar güçlü olursanız biz de o kadar güçlü oluruz. Bu coğrafyada, bu bölgelerde sizden başka bazı güçlerin etki etmediği güç yok diyorlar. Onun için siz güçlü olun diyorlar. Yani alt seviyede gönülden gelen bir talep bu. Balkanlarda bunu çok net görüyorsunuz.
Evet, bizi öksüz bırakmayın. Mesela,
onu ben çok net söyleyeyim. İslam Konferansı örgütünün dönem başkanı Türkiye olmasaydı bu kadar hızlı hareket edilmeyebilirdi büyük ihtimalle.
Evet, hatta
ve böyle geçiştirilirdi bir şekilde ve ondan o sonraki süreçte de Birleşmiş Milletler'e bu taşınmayabilirdi. Böyle bir netice ortaya çıkmayabilirdi. Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dönem başkanı olmanın o verdiği hakları, gücü sonuna kadar kullanmıştır. Çok doğru bir siyaset yapmıştır. Oradan bir takım ona karşı olanları bile o yönde en düşük seviyede temsil edilmelerine rağmen o yönde oy kullanmak zorunda bırakmıştır. Ondan sonra da Birleşmiş Milletler'den de böyle bir karar çıkmıştır. Umuyorum Kudüs olayı bu İslam camiasında bir birleşmeye, biraz daha bu belirli akıl tutulmalarının önüne geçecek bir olay olur. Dünyada da bir farkındalığın, yani Birleşmiş Milletler'in artık ne kadar işlevsiz kaldığını bütün dünya gördü, bunu Avrupa'da gördü. Birleşmiş Milletler'in parasını fonlu kesiyor Trump. Yani böyle komedi ya, böyle şey olur mu ya? Yani demek ki sen istediğin her şeyi yaptığın zaman onlar iyi örgütler. Senin şeyinde karar çıkmadığı zaman da dünyanın en kötü örgütü, parasını kesiyorum, bilmem ne yapmıyorum. Bu yani ciddi bir yapılanmaya doğru gitmeyi gerektiriyor. Bunu göreceğiz inşallah önümüzdeki evet. günlerde.
Efendim süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık diyoruz. Sağolunuz. Stüdyomuzda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Reha Denemeç bizlerle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz ve gazeteci Hakkı Kurban size de teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
geldiğiniz için. Çok haftaya bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis gündemi.